Ayrım 28, sayfa 296, bölüm 40, teklif. Harry, Kaja'yı cinayet masasında 6. kattaki kırmızı alanda buldu. Kaja, kapıda diken Harry'i fark edince bir anda canlandı. "Kapıyı hep açık mı bırakırsın?" diye sordu Harry. "Her zaman. Sen yapmaz mısın?" "Ben kapalı tutardım, her zaman. Ama bakıyorum da misafir sandalyesine atmışsın. Akıllıca bir hareket. İnsanlar çene çalmaya bayılıyor." Kaja güldü. Heyecan verici bir şey mi yapıyorsun yoksa?" "Sayıdır," dedi Harry, içeri girip duvara yaslanarak. Kaja ellerini masanın kenarına koyup kendini itti ve sandalyeyle birlikte dosya dolabına doğru kaydı. Dolapta bir çekmeceyi açıp içinden bir mektup çıkararak Harry'ye uzattı. "Bunu görmek istersin diye düşündüm." "O ne?" "Kardan adam. Avukatı sağlık sorunları yüzünden Ullersmoor'da normal bir hastaneye sevki için başvurmuş." Harry masanın kenarına tünedi ve yazıyı okudu. Skleroderma. Hızlı ilerliyormuş. Umarım o kadar hızlı değildir. Hemen ölmeyi hak etmiyor." Başını kaldırınca Kaja'nın şoke olduğunu gördü. "Büyük teyzem sklerodermadan öldü," dedi genç kadın. "Korkunç bir hastalık." "Korkunç da bir adam," dedi Harry. "Affetme becerisinin kişinin asaletiyle ilgili olduğunu iddia edenlere hak veriyorum. Ben o bakımdan en alt seviyedeyim. Seni yermek istememiştim. Bir sonraki hayatımda daha iyi biri olacağıma söz veriyorum," dedi Harry, başını eğip boynunu kaşıyarak. "Gerçi Hindular haklıysa büyük ihtimalle ancak bir kabuk böceği olurum. Ama en azından iyi bir böcek olacağım." Başını kaldırdı ve Raquel'in baş belası çocuksu cazibe adını verdiği o tavrın etki ettiğini gördü. "Dinle Kaja. Buraya sana bir teklifte bulunmak için geldim." "Öyle mi?" "Evet." Harry'nin sesindeki ciddiyeti işitti. Ne affeden, ne anlayış gösteren, ne de kendi amaçları dışında bir düşünceyi hesaba katan bir adamın sesiydi. Çok kereler işine yaramış olan ters ikna yöntemine başvurdu. "Açıkçası sana kabul etmemeni tavsiye ediyorum. Senin de gördüğün üzere bulaştığım insanların hayatını mahvetmeye eğilimli biriyim." Kaja'nın yüzünün kızardığını görünce kendisi bile şaşırdı. "Bir yandan da bu işi sensiz yapmamın doğru olacağını düşünmüyorum," diyerek devam etti. "Hele hele bu kadar yaklaşmışken." "Neye yaklaşmışken?" Kaja'nın yüzü eski rengine döndü. "Suçluyu tutuklamaya. Tutuklama emri çıkartmak için emniyet avukatına gidiyorum." "Ah, elbette." "Elbette mi? Yani kimi tutuklamak için?" Kaja masasına geri döndü. "Ve ne için?" "Katilimizi Kaja." "Ciddi misin?" Harry genç kadının yavaşça titreyen, büyüyen göz bebeklerini inceledi. Neler yaşadığını biliyordu. Önce kan basıncı yükselecek, sonra sakinleşerek içindeki vahşi hayvan ortaya çıkacaktı. Özgeçmişine ekleyeceği koskoca bir tutuklama. Nasıl karşı koyabilirdi ki? Harry başıyla onayladı. "Adı Tony Like." Kaja'nın yanakları eski rengini aldı. Tanıdık biri gibi. Şeyin kızıyla evlenecek. Hah, evet, Galtung'ların kızıyla nişanlıydı. Kaşları çatıldı. Yani elinde kanıt olduğunu mu söylüyorsun? İkinci dereceden. Bir de rastlantılar var. Göz bebeklerinin tekrar küçüldüğünü gördü. Adamımızın ne olduğundan eminim Kaja. Harry, Kaja'nın beni ikna et derkenki açlığını duyabiliyordu. Lokmasını çiğ çiğ yutma arzusu, hayatının şimdiye kadarki en çılgınca kararını alması için bir bahane bulma çabasıydı bu. Ve Harry'nin onu bu karardan caydırma gibi bir niyeti yoktu. Ona ihtiyacı vardı çünkü. Medya için kusursuz biriydi. Genç, akıllı ve hırslı bir kadın. Güzel bir yüz ve güzel bir sicil. Kısacası kendinde olmayan her şeye sahipti. Adalet Bakanlığı'nın ateşe atmak istemeyeceği bir jandarktı. Harry derin bir nefes aldı. Ardından Tony Like'la yaptığı konuşmayı anlattı tüm ayrıntılarıyla. Söylediği her şeyi kelimesi kelimesine aktarmada sorun yaşamadı. İş arkadaşları bu özelliğini daima etkileyici bulurdu. Havas'taki kulübe, Kongo ve Liseren Gölü dedi Kaja, Harry sözlerini bitirince. Tüm yerlerde bulunmuş. Evet, ayrıca şiddet suçundan hüküm giymiş. Niyetinin öldürmek olduğunu kendisi de itiraf ediyor. Harika. Ama en büyük bomba şimdi geliyor. Elias Gog'u aramış. Elias ölü bulunmadan 2 gün önce. Kaja'nın göz bebekleri siyah birer güneş gibiydi şimdi. Onu yakaladık, dedi sakince. Yakaladık derken düşündüğüm şeyi mi kastediyorsun? Evet. Harry iç geçirdi. Bana eşlik etmenin tehlikelerinin farkındasın değil mi? Like konusunda haklı olsam bile bu tutuklamanın ve vakanın başarıyla çözülmesinin güç dengelerini Hagen'in lehine çevireceği garanti değil. Başın belaya girebilir. Peki sen? Kaja masasına yaslandı. Minik pirana dişleri parıldadı. Sen bu riski neden göze alıyorsun? Ben kaybedecek çok az şeyi olan bitik bir polisim Kaja. Benim için ya hep ya hiç var. Artık ne narkotikte ne ahlak masasında çalışabilirim. Kripos bana asla bir teklif de yapmaz. Ama senin için bu kötü karar olabilir. Benim kararlarım çoğu zaman öyledir zaten, dedi Kaja. Artık ciddiydi. Harry ayağa kalktı. Güzel. O zaman ben avukatıma gidiyorum. Bir yerlere kaybolma. Burada olacağım Harry. Harry bir süredir kapıda beklediği belli olan adamın yüzüne baktı. "Affedersiniz," dedi adam yüzünde kocaman bir gülümsemeyle. Hanımefendiyi bir söylediğine ödünç almak istiyordum. Başıyla kajeyi gösterirken gözlerinin içi güldü. "Ne demek?" dedi Harry. Adam o kısa gülüşlerinden birini yapıp koridora çıktı. "Aslak Krong," dedi kaja. "Taşlılı bir çocuğu böyle büyük ve kötü bir şehre hangi rüzgar attı?" "Her zamanki rüzgar sanırım," dedi usta osetli polis. "Heyecan, neon ışıklar ve kalabalığın uğultusu mu?" Aslak gülümsedi. "İş ve de bir kadın. Dışarıda da birer kahve içebilir miyiz?" "Şimdi olmaz," dedi kaja. "Bazı gelişmeler oldu. O yüzden yerimden ayrılmamam gerek. Ama kantinden sana kahve ısmarlayabilirim en üst katta. Sen şimdi çık. Ben de bir telefon görüşmesi yapıp geliyorum." Aslak eliyle olur işareti yaptı ve gitti. Kaja gözlerini kapadı ve uzun, titrek bir nefes aldı. Emniyet avukatının odası 6. katta olduğundan Harry'nin fazla yürümesine gerek yoktu. Harry'nin son ziyaretinden sonra işe alındığı belli olan genç avukat kadın, dedektifin içeri girdiğini görünce gözlüğünün üzerinden ona baktı. "Tutuklama emri gerekli," dedi Harry. "Siz kimsiniz?" "Dedektif Harry Hall." Verdiği telaşlı tepkiden kadının adını daha önce duyduğunu görebilse de kimliğini gösterdi. Hakkında neler anlatıldığını tahmin edebiliyordu ama bunu düşünmemeye karar verdi. Avukat kadın Harry'nin adını arama ve tutuklama emrine yazdı ve aşırı zor bir yazılışı varmış gibi karttaki ismi gözlerini kısarak inceledi. "İki çarpılı mı?" diye sordu Harry. "İyi olur," dedi Harry. Kadın tutuklama ve arama kutularına çarpı koyduktan sonra sandalyesine yaslandı ve Harry'nin daha önce tecrübeli avukatlardan görüp benimsediğine bahse gireceği beni ikna etmek için 30 saniyen var duruşunu yaptı. Harry, önceki deneyimlerinden ilk tartışmanın en önemlisi olduğunu ve avukatların kararlarını o zaman diliminde verdiğini biliyordu. O yüzden lafa, Laika'nın Skok cinayetinden 2 gün önce aradığını söyleyerek başladı. Oysa Laika, Harry ile konuşurken Skok'u tanımadığını ve kulübedeyken konuşmadıklarını iddia etmişti. İkinci savı, Laika'nın cinayete teşebbüs olduğunu itiraf ettiği saldırganlık suçuydu. Harry, emir kağıdının çıktığını şimdiden görebiliyordu. Dolayısıyla konuşmasını fazla ayrıntıya girmeden, Kongo ve Liseren Gölü'ndeki tesadüflerle süsledi ve bitirdi. Kadın gözlüğünü çıkardı. "Aslında anlayışlı biriyimdir," dedi. "Ama yine de konuyu biraz düşünmem gerekecek." Harry içinden küfretti. Daha tecrübeli avukat olsa emri çoktan çıkarıp vermişti. Ama bu avukat öyle acemiydi ki başka bir meslektaşına danışmadan karar vermeye cesaret edemiyordu. Keşke kapısında stajyer yazsaydı. O zaman başka bir avukata giderdi ama artık çok geçti. "Durum acil," dedi Harry. "Neden acil?" Harry bu soru karşısında kilitlendi. Her şeyin açıklamasıymış gibi bir hareketle elini havaya savurdu ve tek kelime söylemedi. "Öğle yemeğinden sonra karar veririm." Başını eğip forma baktı. "Bay Hall, emri çıkarırsam ortak dolaptaki bölmenize bırakırım." Harry ağzından düşüncesizce bir şey çıkmaması için dişlerini sıktı. Avukatın olması gerektiği gibi davrandığını biliyordu çünkü. Genç, deneyimsiz ve erkeklerin dünyasında bir kadın olmasının açığını kapatmaya çalışıyordu haliyle. Aynı zamanda saygı görmek istediği de belliydi. Onu zorlamanın hiçbir işe yaramayacağı daha yolun başındayken görülmüştü. Harry çaresizce durumu kabullendi. Kadının gözlüğünü kapıp parçalamak geldi içinden. "Kararınızı verdiğinizde dahili hattan bana haber verebilir misiniz?" diye sordu. Şu an için odam ortak dolabın epey bir uzağında da. Kadın cana yakın bir edayla "Olur tabii," dedi. Harry tünelde yürürken odaya 50 metre kala kapının açıldığını duydu. Odadan bir silüet çıktı. Tereddüt ederek kapıyı kilitledi, döndü ve aceleyle Harry'e doğru yürümeye başladı. Harry'i görünce gerildi. "Harry sakince seni korkuttu mu Bjorn?" diye sordu. Aralarında hala 20 metreden fazla bir mesafe vardı ama duvarlar sesi Bjorn Holm'a ulaştırdı. Totenli adli tıp uzmanı kızıl saçlarını kapatan rengarenk Jamaika beresini düzeltirken biraz dedi. "Çok sessiz yürüyorsun." "Hmm. Anlat. Ne anlatayım? Burada ne yapıyorsun?" "Kripos'ta işin başından aşkın olmalı. Duyduğuma göre yeni ve harika bir göreve getirilmişsin." Harry şaşkınlığı yüzünden okunan Holm'e 2 metre kala durdu. "Harika olduğu konusunda emin değilim," dedi Holm. "Asıl iyi olduğum işi yapamıyorum." "Nedir o iş?" "Adli tıp tabii ki, beni biliyorsun." "Biliyor muyum?" "Ha?" Holm kaşlarını çattı. "Adli tıp ve stratejik planlama koordinasyonu. Bu nasıl bir iş böyle? Mesajları ilet, toplantı ayarla, rapor gönder." "Ama terfi aldın," dedi Harry. "Bunun güzel bir şeylerin başlangıcı olduğunu düşünmüyor musun?" Holm burnundan soldu. "Ne düşündüğüm söyleyeyim mi? Bence Bellman beni oraya devre dışı kalayım, birinci elden bilgiye ulaşamayayım diye atadı. Çünkü bunu yaparsam seni geri de bırakamayacağımdan korkuyor." "İşte orada yanılıyor," dedi Harry adli tıp uzmanıyla yüz yüze gelerek. Bjorn Holm 2 kez gözlerini kırptı. "Bu ne şimdi Harry?" "Evet, bu ne şimdi?" Harry sesinin öfkeyle gerildiğini, metalik bir tınıya büründüğünü duydu. "Odada ne hatlar karıştırıyordun Bjorn? İçeride hiçbir eşyan kalmadı." Ne haltlar mı kalıştırıyordum diyor dedi bir gün. Bunu alıyordum oldu mu? Sağ elini kaldırdı bir kitap tutuyordu. Danışmaya bıraktığını söylemiştin hani hatırlıyor musun? Hank Williams biyografi. Harry yanaklarının utançla kızardığını hissetti. Hım, hım diyerek onu taklit etti Bjorn. Odadan taşınırken yanımdaydı dedi Harry. Ama tünelin yarısını gitmişken vazgeçip geri döndük. Sonra da unutmuşum işte. Peki, artık gidebilir miyim? Harry yana çekildi ve Bjorn'un küfürler eşliğinde tünelde ayaklarını bura bura gidişini izledi. Odanın kapısını açtı, sandalyesine çöktü. Etrafına bakındı. Not defterini gördü. Sayfalarını karıştırdı. Görüşme sırasında Tony Like'ın şüpheli olduğunu gösterecek hiçbir not almamıştı. Masasının çekmecelerini açınca hiçbir şeyin alınmadığını gördü. Her şey yer yerinde duruyordu. En başından beri yanılıyor muydu yoksa? Mikael Bellman'a bilgi sızdıran kişi Hon değil miydi? Saatine baktı. Yeni emniyet avukatının yemeğini çabuk yemesini umdu. Bilgisayarda rastgele bir tuşa bastı ve ekran açıldı. Son Google aramasının sayfası açıktı hala. Arama kutusundaki isim sanki ona göz kırpıyordu. Tony Like. Ayrım sonu sayfa 303.